Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'dan Mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman'cığım. Teşekkür ediyoruz.
Hocam daha önce Mevlana'yı baştan okuyorduk Mesnevi'yi. Şimdi seçerek okuyoruz. Daha inşallah faydalı olsun.
İnşallah yeni format bu.
Yeni format hocam.
Başlığımızın adı Mevlana'dan Mesajlar.
Eyvallah.
Ve biz burada da böyle sürmanşet olabilecek.
Evet.
Kulağımıza küpe gibi takmamız gereken beyitleri seçerek.
Evet.
Belki de bizim dünyamızı, dünya görüşümüzü değiştirecek, bizi yepyeni bir anlayışa doğru, davranışa doğru sürükleyecek beyitleri özel olarak seçerek bunları evet. Hem izleyicilerimize hem de dinleyicilerimize arz etmek istiyoruz.
Evet.
Hemen şunu da belirtelim ki bizim bütün söylediklerimiz önce kendimizedir.
İnşallah hocam biz ibret alırız önce.
Yani sonra dinleyicilerimize evet. Ve izleyicilerimizedir. Ve Mevlana'dan mesajların aslı arzı endam etmek değil, arzı hal etmektir. Duygu ve düşüncelerimizi değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize paylaşmaktır.
Evet.
Evet.
Hocam harika bir seçkiyle başladık. Şimdi birinci cildin sonunda 3685. beyit. Bu tabi Veled İzbudak tercümesinden aldım hocam ben bunları. Şöyle diyor Hazreti Mevlana bizlere. Dünya mansıplarını yani makamlarını elde etsen bile yine kaybetme korkusundan canın çıkar. En güzel olan güzeller güzeli Allah'ın aşkından başka ne varsa can çekişmekten ibarettir. Hatta şeker yemek bile. Can çekişme nedir? Ölüme yaklaşmak. Bu hayatı elde edememek. Şimdi hocam diyor ki Hazreti Mevlana, dünya makamları tatlıdır, güzeldir. Yüksek makamlara oturursunuz. Emriniz insanlar çalışır falan ama kaybederim diye her gün korku rüyayla yatarsın. Allah aşkı ise öyle güzel ki hocam Allah-u Teala dünya malı konusunda herkesi farklı yaratmış. Herkes nasibine razı olacak ama Allah sevgisi konusunda özgürlük var. Bu bizim tercihimiz, seçebiliyoruz. Haksızlık yok orada yani. İstediği kadar Allah'ı sevebilir. Bu güzeldir. Diğeri de can çekişme vardır. Hocam zaten haliniz siyasetten de geldiniz. Değişik makamlarda bulundunuz, milletvekili oldunuz, değişik vazifeleri aldınız. Bu açıdan da bakarsak hocam nasıl yani? Oralarda olmak kolay mı zor mu?
Eğer insan kendisini kaptırmazsa, kendi kendini unutmazsa, dünyevi hesaplarla manevi dünyasını bir kenara itmezse hiçbir şey olmaz. O yüzden ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri rahimahullah? Dünyayı cebinize koyun. Cüzdanınıza koyun ama yalnız kalbinize koymayın. Mühim olan esas Cenab-ı Şahabettin'in dediği gibi menfaat sandalyeye benzer. Eğer siz onu ayaklarınızın altına alırsanız sizi yükseltir. Foter gibi başınıza koysanız o da sizi alçaltır. Burada çok önemli bir konuya temas ediyor Hazreti Mevlana.
Evet.
Ne kadar servet sahibi olursan ol, ne kadar makam mansıp sahibi olursan ol, gittikçe senin dünyaya karşı onlara sarılman artarak devam ediyor. Niye? Kaybetme korkusu. Şimdi her an ölüme biraz daha yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça da ya bu elimizdeki dünyevi imkanlardan mahrum kalacağız diye bütün gücümüzle onlara daha çok sarılıyoruz. Bu bile bizim esasında ölüm korkusundan kaynaklanan bir duygunun tezahürüdür. Bunu demek istiyor bir defa. Ve öyle bir noktaya geliyor ki adeta sen can çekişirsin diyor. Öyle bir sarılırsın ki her an elinden gidecekmiş gibi can çekişen bir yola girersin. Peki bu can çekişmek nedir derseniz orada ne diyor? Güzel Allah'ın aşkından başka her şeyi ne varsa şeker yemek bile olsa o can çekişmektir diyor. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki bak şekerin tadı sadece gırtlağı kadardır. Gırtlağı açtı mı zehre dönüşür. Ne kadar şeker tatlı bile olsa tatlılık gırtlağa kadar sürüyor. O yüzden böyle bir şey bile olsa diyor esas Allah'a dönüşten başka her şey can çekişmekten ibarettir. Çünkü bizi fenaya doğru sürüklüyor. Fenaya yok olan bir varlığa bel bağlayan insanların sonu hep hayal kırıklığı olur. İşte can çekişme dediği bu. Bu endişeyi sürekli insanın kendi iç dünyasında diri tutması demektir bu. Dünyanın kaybolma korkusundan endişe duymak. Aman bulunduğumdan, konumdan ben geri gideceğim diye sürekli onu daha çok ileriye doğru götürmeye çalışmak. Bütün bunlar hepsi bir can çekişmekten
ibaret. Hocam sizin çok sevdiğiniz bir dostunuz vardı. Mehmet Erkal hocamız. Allah rahmet eylesin.
Evet.
o böyle dekan olup da dekanlıktan süresiz olan hocalara uzunca bir zaman sen dekan değilsin artık terapisi yapardı. Şimdi hocam ben sizin sözlerinizden çok güzel bir şey anladım. Eğer insan Allah aşkını bulursa ondan sonra hiçbir makam o insana zarar vermiyor.
Tabii canım.
Heh, bu çok güzel bir şey oldu hocam. Yani biz makamdan mevkiden korkmayalım Müslümanlar olarak. Makama mevkiye talip olalım. Ki Yusuf Aleyhisselam da beni diyor hazinelerin üzerine vezir yap diyor. O zamanın
ya hayır burada Abdülkadir Geylani Hazretleri eğer İbrahim Ethem benim dönemimde yaşasaydı ben ona saltanat terk etmeden nasıl evliya olunur onu öğretirdim diyor.
Evet.
Yani saltanatı terk etmek kolay. Ama mühim olan saltanatın içinde saltanatı Allah'a vermek marifet esas.
Onu verirseniz hep sıkıntı yok.
Tabii.
Ama hocam tarihimize de baktığımızda sultanlar, padişahlar hep korkuyla yaşıyor hocam. Bir gece katledilme, hele bir padişah olduğu zaman şehzadeler arasındaki kavgalar. Bir de hocam seneye acaba beni aday gösterecekler mi göstermeyecekler?
Siyasette.
Her yerde hocam bir acaba bu vazifemden seneye devam edecek mi etmeyeceğim kaygısı var. Ama hocam Mevlana Hazretleri'nin şu sözü çok hoş oldu. Allah aşkına bulursan hocam ondan sonra şeker de yesen, makam mevki sahibi de olsan
hiçbir şey olmaz.
Size bir zararı olmaz.
Evet zaten orada Mevlana Hazretleri diyor ki dünya ile insan gemi ile deniz gibidir. Eğer gemi nasıl denizi ayaklarının altına alır, istediği yere yüzerek giderse, insan da dünyayı ve dünyalığı kendi iradesinin altında, ayaklarının altında kullanırsa o da istediği yere gidebilir. Ama
eyvallah.
İnsan gönlü delinir de, kalbi delinir de, dünya kalbe dolarsa o da batan gemi gibi, o da batar, hiçbir yere gidemez. Dünya insanı esir alır. Burada da zaten bu esaretten bahsediyor.
Eyvallah.
Elindeki dünyalığın kaybolmasından endişeden dolayı müthiş bir dünya sevgisi, hırsı başlar insanda diyor. Hatta Hazreti Mevlana Selahaddin Zerkub ile giderken yolda bakmış. Köpek yavruları birbirlerine oynaşıyorlar ve sevişiyorlar. Selahaddin Zerkub demiş ki Efendi Hazretleri şu eniklere bak. Ne kadar da güzel birbirleriyle sevişiyorlar deyince Hazreti Mevlana hemen oradan bir kemik parçası bulmuş. O sevişen köpeklerin ortasına atınca bakıyor ki o köpekler bu sefer sen yalayacaksın bu kemiği ben yalayacağım diye boğuşmaya basıyor. Hmm. İşte dünyayı bu konumdan çıkartmak lazım.
Evet.
Bu nasihatler Hazreti Mevlana'nın bu mesajları buna dönük. Dünyayı kullanmak lazım ama dünyanın bizi kullanmaması lazım.
Hocam şimdi tam oraya geldik zaten.
Heh.
Şöyle diyor bakınız. Halkın iki gözü de toprağa ve ölüme saplanmıştır. Abi hayat var mı yok mu? Bunda da yüz türlü şüpheler var. Halkın diyor gözü topraktadır. Yani hocam topraktan kazanmak ürün manasını anlayabiliriz bunu. Ölüm korkusu olarak da anlayabiliriz. İnsanın hocam para derdinde, toprak derdinde, arazi derdinde. Abi hayat ya bırak şimdi sen abi hayatı. Hani ölümsüzlük suyu var mı yok mu? Yani ölümsüzlük iksiri ki hocam tevhiddir, imandır, ahirettir. Kim gitmiş de geri gelmiş. Ben kazandığıma bakarım diyen hocam bir güruh bugün çok ya işte onu diyor. Halkın da gözü hep
tabii
geçici
maddedir
diyor.
Şurada bir can çekişmeyi tarif ederken diyor ki bak ölüme doğru gitmek ve gerçekten insana ölümsüzlük iksiri dediğimiz o bu hayata el uzatamamak. Esas bunlardan içememektir, bunlardan nasip alamamaktır. En büyük can çekişme budur esasında. Hep gecesi gündüzü dünyevi hesaplarla dolu olan adamın bir gönül huzuruna, bir efendim iç huzuruna kavuşması mümkün değildir. O yüzden zaten يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O kıyamet günü hiçbir şeyin fayda vermedi o günde ne mal ne de evlat fayda vermez. Ya illa bir kalbin selim. Selim bir kalb ile huzura çıkanlar onlar ancak. Selim bir kalp bize fayda verir. Bunun dışında bunun farkına varamayan işte bu hayat dediği bu zaten. Ebedilik suyundan içmek. Ne demek ebedilik? Ya bizim bedenimiz arızi. Eğer bedenimize bakarsak ruhumuz asıl. Efendim bedenimiz nedir? Hadistir. Sonradan ruhumuza giydirilmiş. Ya da ruhumuz bedene sonradan girmiş. Dolayısıyla işte bu hadis olanın ağırlığından bedeni kurtardığımız zaman biz sonsuz bir duyguya, sonsuzluğa kapı aralamış oluyoruz. O yüzden ölüm falan korkmuyor bizi. Hatta belki de ölümü daha çok tercih etmeye başlıyoruz. Ölsek de şu bedenin ruh üzerindeki ağırlığından kurtulsak da ruhumuzun aslına geldiği yere kavuşmasını özlesek.
Şimdi hocam Mevlana Hazretleri zaten bunu Şeb-i Arus diyerek tarihe geçmiş hocam. Bunun evet. Ölümü bu kadar güzel tarif eden başka bir düşünür.
Ölümü öldürmüş.
Sosyolog, psikolog.
Ölümü öldürmüş evet. Bir anlayış.
Filozof yok hocam. Albert Camus diyor ki bu dünya bir saçmalıktır. Hiçbir manası yoktur. Biz atılmış, terk edilmiş varlıklarız. Ama bütün buna rağmen yaşamak diyor en büyük kahramanlıktır.
Ama burada tabii Hazreti Mevlana'nın söylediği yani halkın iki gözü de ölümde ve topraktadır derken bir defa bir o kadar açgözlü ki insan. Bu açgözlü insanın gözünü ancak toprak doyurur. Zaman zaman biz mezarlara gidiyoruz. Mezarlarda bakıyoruz bir kafatası. Kafatasının yalnız gözlerinin içi toprak dolmuş buraya.
Evet.
Ancak o insanı dolduruyor. O insanı doyuruyor. Aksi halde insanın gözü hep toprakta ve hep ölüme kilitlenmiş. Ölüme kilitlenmesi ölümden korkusundan kaynaklanıyor. O yüzden zaten dünyaya çok fazla sıkı sarılıyor. Dünyaya daha çok önem veriyor. Çünkü gitti mi biz o değerlerden tamamen efendim uzaklaşacağız. Bunun endişesi var ya canhıraş bir şekilde dünyaya sarılmaya sebep oluyor.
Hocam bir de bu hakikaten Hümeyre suresinde Allah-u Teala bu mal toplamanın psikolojisini çok güzel anlatıyor. Estağfirullah. Ellezî cema'a mâlen ve addede yahsebe enne mâlehu ahlede.
Evet.
Malını topladı ve sayda durdu. Zannetti ki bu mal onu ölümsüz kılacak. Yani ben şu kadar param olursa 10 sene fazla yaşarım. Şu kadar olursa bir 100 sene daha yaşarım. Şeklinde düşündü. Halbuki hocam Allah'ın takdiri bu. Nice fakir insanlar 100 yaşından fazla yaşıyor. Nice zengin insanlar 50'sinden sonra vefat ediyor. Yani para zamanı satın almıyor ama işte de böyle bir acayip yanlış aldanma var. Hocam devam edelim mi?
Tabii canım.
Hocam şu çok önemli. Ab-ı hayat var mı yok mu? Bunda 100 türlü şüpheler var. Şimdi hocam ab-ı hayat olduğunu bilen biz müminler arıyoruz elhamdülillah. Namazımızla, zekatımızla, orucumuzla. Hatta hocam sadaka biliyorsun sırttan gelir. İnsan inandığı için verir. İnanmasa hocam kim kimi bir para verir, bir kuruş. Ahirete göreceğine inanmasa. Biz inandığımız için hocam elhamdülillah gafletimize rağmen yine bir inanıyoruz var diye gidiyoruz hocam peşinden. Bir de hocam bugün işte deist diyorlar, ateist diyorlar. Artık yok diyor böyle bir şey. O da maalesef ülkemizde sanki son zamanlar bir parça yayılmaya başladı hocam bu fikirler sanki.
Şimdi burada esas Hazreti Mevlana diyor ki aman çalış. Çalış, gayret et. Ki ab-ı hayat dediğimiz ölümsüzlüğün varlığına inanma meselesi. Ölümsüzlük evet. Dediğimiz ne? Ölümsüzlük dediğimiz beden ruhun üzerindeki ağırlığını kaldırırsa ya da ruh bedenin ağırlığından kurtulursa o zaman kendi alemine kavuşur zaten. Ab-ı hayat dediğimiz bu bizim. Ebedilik, sonsuzluk hayatına kavuşmak. Yoksa bizim bedenimizin ne manası var? Yani koyunun hiç olmazsa bedeni satılır, eti yenir, sütü içilir, derisi giyilir. Yani insan öldükten sonra babasını bile kendileriyle soyuyor, yıkıyor. Bir an önce de aman evde kalmasın götürelim bunu mezara koyalım diye de çırpınıyor adam. Öz çocukların bizzat onlar seni bir an önce evden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Demek ki bedenin hiçbir kıymeti harbiyesi yok.
Hatta hocam ben bir şey duydum. Diyorlar ki baba falan ölünce işte hastanede aman eve gelmesin biz korkuyoruz. Şimdi eve girer bir odada yatarsa biz daha odayı kullanamayız. Ne yapalım? Onu direkt camiye götürür morgdan. Yani hocam o çok sevdiğiniz, taksitler zorla ödediğiniz evinize dahi sizi hocam geriye almıyorlar. Demek ki bedenin işte, bedenin bir kıymeti yok hocam. Evet. Sizi desteklemek için söyledim. Esas kıymet ruhta.
Ama işte burada diyor ki siz o sonsuzluğun varlığına inanın da diyor. Hiç olmazsa orada 100 tane şüpheniz varsa hiç olmazsa bunu 90'a düşürün. Yani bunu azaltın, eksiltin ve inanın ki böyle bir sonsuz hayat var. Sonsuz hayat var. O yüzden ölümü öldürmüş bir anlayışın. Ölümden korkmayan bir anlayışın ifadesidir bu.
Hocam şimdi devamında onu soruyor zaten. Peki inandık ne yapacağız?
Evet.
Sen cehdet de bu yüz şüphenden evet. De sana düşsün. Geceleyin yürü yol al.
Evet.
Hocam tamam bu sefer ne yaptık da? Evet. Uyudun mu gece gitti gider. O gündüzü geceleyin ara. Yani o maneviyatı evet. O nuru evet. Gece ara. Karanlıkları yakan o aklı kendine kılavuz yap. Şimdi hocam biz Müslümanlar elhamdülillah sabah 5'te kalkıyoruz en geç. 5.36'da güneş doğuyor şimdi. Bazen sehere kalkıyoruz. Tesbihatımız olanlar. Sahura kalkıyoruz Ramazan'da.
Teheccüde kalkıyoruz. Teheccüde kalkıyoruz tabii.
Demek hocam Müslümanlardan geceyi ihya etmesi isteniyor. Öyle mi anlayalım hocam bu beyti?
Tabii bu gece çok önemli. Benim soyadım gündüz ama ben gececiyim.
Hocam yanlış anlaşılmasın. Gece hayat, manevi gece hayatı. Gececi deyince.
Hayır gececiyim. Geceyi tercih eden insanım.
Eyvallah.
Niye? Gece niye önemli? Ve cealne leyle libasen. Cenab-ı Hak geceyi istirahat vakti kılmış. Ve bütün kirleri, kötülükleri örten, o karanlığı da örten, gizleyen Allah'ın settarül uyub vasfının tecelli ettiği bir sıfat. Gece, gecede var. Ve cealne nehara meaşen, gündüzü de maişet vakti kıldık. Şimdi Cenab-ı Hak geceyi gece gibi değerlendirmeyi, gündüzü de gündüz gibi değerlendirmeyi bize emretmiş. Fakat şimdi ben bakıyorum insanlar, geceleyin yaşıyorlar, gündüzde yatıyorlar. Bu hayatı tersine çevirmek demektir. Hayatın fıtrata uygun bir tarzı değil böyle bir yaşamak. O yüzden bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki rüya ne zaman gözükür? Gece gözükür uykuda, değil mi?
Evet.
Rüya gayb aleminin müjdecilerindendir. İki, Peygamber Efendimiz'e vahiylerin çoğu rüyayı sadıka şeklinde gelmiş. Niye gece geliyor? Bu Müzzemmil suresinde ey örtülere bürülü peygamber kalk. Gecenin yarısından fazlasını, yarısın, hiç olmazsa üçte birini ihya et. Çünkü sana inna senülki aleyke kavlen sakila. Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Niye? Bak inne naşiyetel leyli, gece uyanan nefs eşeddü vat'en, kavrama kabiliyeti çok güçlü ve akvamü kıyla, söylenecek sözü anlamaya da en kıvamlı durumdadır. Ve inne leke finnehâri sebhan tavile. Halbuki gündüz içinse seni çok meşgul edecek, oyalayacak, dikkatini dağıtacak ilgi alanları var. Bunlardan uzak durmak kolay değil. O yüzden geceyi iyi değerlendir. Buna ihya-i leyal diyorlar bizde. Geceleri diri geçirmek, uyanık geçirmek. Bu çok önemli bir iş. Yarısından fazlasını, yarısını hiç olmasa üçte birini uyanık geçirmek. Amaların niye hafızası çok kuvvetlidir? Çünkü onların dikkatini dağıtacak bir şey yok. Hep karanlıkta yaşıyorlar. Ve bakıyorsunuz vahiy peygambere geceleri gelmiş. Nereden biliyorsun bunu? İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz bu vahiyi, Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Bir başka ayet-i kerimede İnna enzelnâhu fî leyletin mübareke. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede indirdik. Bak gece çok önemli. Sadece vahiy peygamberlere gece gelmiyor. Şairlere de ilham gece geliyor. Bestekarlara ilham gece geliyor. Niye? Ya gece gözümüze enerji harcanmıyor. Gözümüze harcayacağımız enerji gönlümüze, kulağımıza da enerji harcanmıyor. Hani üstadın dediği gibi incin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Birisi benim, biri de serseri kaldırımlar diyor. Herkes uykuda. Çıt ses yok. Kulak da meşgul olmuyor. Kulağa da enerji harcamıyor. O da gönle gidiyor. O yüzden insanın gönül dünyası güçleniyor. O yüzden rüya tabirleri çok önemlidir. Özellikle cehri tarikatlarda. Niye? Ruh üzerinde bedenin ağırlığı azalınca bu sefer ruh rüya şeklinde kendi alemiyle irtibat kurma yolculuğuna çıkar. İşte orada rüyalar görürsünüz. Bu gördüğünüz rüyalar sizin şuur altını ele verir. O yüzden rüya tabiri hak bir ilimdir. Bunun piri kim? Hazreti Yakub Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Rüya tabiri bir ilim. O yüzden müridan gördüğü rüyaları ne bir eksik ne bir fazla. Aynen şeyhine anlatır. Şeyh de onun sakladığı, şuur altındaki saklı duyguları keşfederek ona göre lazım olan ilacı verir. Lazım olan zikri verir, evradı verir. Bu bakımdan gece çok önemli. Gece kalk, yol al diyor gece.
Evet.
Çok gece uyursan eğer yol hırsızı gelir. Hırsızlar gece gelir genellikle, değil mi? Evet. Bu şeytan hırsızı. Gelir, imanınızı çalar. O yüzden uyanık olun, evet, dikkatli olun diyor.
Hocam burada bir mesele var yalnız. Şu anda insanlar maalesef gece 1'e 2'ye kadar ayaktalar. Televizyon seyrediliyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi hocam sıkıntı gecenin ikinci yarısını ihya etmek. İlk yarısı yani yastıdan sonra erkenden istirahate çekilip seher vakitleri ayağa kalkmak.
Esasında zaten şöyle. Gündüz çalışıyor, insan yoruluyor. Evet. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatacaksın. 2-3 saat dinlendikten tamam. Sonra beden, ondan sonra kalkacaksınız. Ondan sonra kalktığınız zaman çok dingin oluyor insan. Hem zihni, dimağı, hem kalbi, hem de bedeni.
Hocam ben öğrencilerime çoğu zaman soruyorum. Dün akşam kaçta diyorum yatağa çekildin, istirahate çekildin? 12, 1, 2, 3. Ya diyorum yavrum neye yattın madem hiç yatmadan gelseydin. Sabah 3'te yatmışsın. 8'de derse geliyorsun falan. Şimdi hocam bu çağ maalesef elektronik çağı. Yani insanları hocam maneviyatını çok bozdu. Çünkü sabah namazda kalkılmıyor çoğu zaman. Yani namaz kılan kardeşlerimiz dahi geç yattığı için.
Şimdi Süleyman'cığım
maalesef bak, böyle bir şey var.
Ben dedemden öğrendiğim bir şey var. Benim rahmetli dedem Osmanlı müderrisiydi. Asla ve kat'a. Yatsı namazından sonra mecbur kalmadığı sürece dünya kelamı konuşmaz, gelir yatar.
Oh.
Sabah namazından sonra da işrak vaktine kadar yine dünya kelamı konuşmaz, mecbur olmadığı sürece. İşrak vaktinden sonra kılar 2 ya da 4 rekat işrak namazını. Ondan sonra hem kahvaltıya oturulur hem iş tarifi yapardı bütün ailemize. O yüzden bu çok önemli bir şey.
Hocam bunu da bitirelim. Dedenizden güzel bir söz var mı bu konuyla alakalı? Ya, bu, yani mübarek bir hayat tarzı size örnek olmuş hocam. Ne güzel bir hayat. Amenna.
Mesela benim şahsi hayatım böyle. Buyurun. Ben yatsı namazını kıldım yatarım. Sabah namazından sonra da hiç yatmam evvelallah. Bunu böyle görmüş. Ben babamdan böyle görmüşüm. Allah rahmet eylesin hepsine. Hepsinden önemlisi de dedemden görmüşüm.
Şimdi hocam gece yatmak bilmiyoruz, sabah kalkmak bilmeyen bir millet olduk. Evet. Buradan da hocam dinleyicilerimize şu mesajı verelim ki geceleri yol yürümek için akşam erken yatıp seherlerde Allah'ın huzurunda, Kur'an'la, teheccüdle, tesbihatla olmak lazım
gecede
diye.
Gecede yol yürümek dedi, gecenizi ihya edin. Gecenin o sihirli atmosferinde gönül dünyanızı diri tutmayı öğrenin.
Evet.
Onu demek istiyor.
Eyvallah.
Aynı zamanda uyku ölümün yarısı. Biz uyuduğumuz zaman bedenin ruh üzerindeki ağırlığı asgariye iner. O zaman ruh kendi dünyasıyla irtibat kurma egzersizlerine çıkar. O yüzden geceyi gece gibi yaşamak, gündüzü de gündüz gibi yaşamak. Gece yol al dedi.
Eyvallah.
Aman gecenin kıymetini bilin. Gecelerde çok büyük
bereketler var.
Bereketler var.
Hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Mevlana'dan Mesajlar programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir haftaki sonra da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.